Ayrım 13.
Belli bir toplumdaki genel havanın her bireyde bu yanlardan birisinin gelişmesini büyük ölçüde etkileyeceğini belirtmek gereksiz. Yine de bireyler burada bile toplumun tutumunda ağır basan tutumdan büyük ölçüde ayrılabilirler. Daha önce de belirttiğim gibi modern toplumda ilkel tutum içinde olan milyonlarca insan vardır ki bunlar bir yandan Hristiyanlığın ya da aydınlanmanın öğretilerine inanır, öte yandan bu görüşlerin ardına sığınarak vahşiliklerini, ölümseverliklerini sürdürürler. Ya da Baal'e ve Astarte taparlar. Bu insanlar içlerinde bir çatışma bile duymazlar. Çünkü onların düşüncesine göre ileri fikirlerin hiçbir ağırlığı yoktur. Ancak kapalı ya da üstü örtülü bir biçimde ilkel dürtülere göre davranırlar. Öte yandan eski kültürlerde çoğu kez ilerici bir tutum geliştiren insanlara da rastlanmıştır. Bunlar belli koşullar altında topluluklarının büyük kesimine aydınlık getiren önderler olmuş, tüm toplumun yavaş yavaş gelişmesinin temelini atmışlardır. Olağanüstü bir üne ulaştıkları, öğretileriyle arkalarında iz bıraktıkları zaman bu kişilere peygamber, usta ya da bunlara benzer adlar verilmiştir. Bu kişiler olmadan insanlık ilkel evrenin karanlığından hiçbir zaman kurtulamazdı. Ama onların insanlığı etkileyebilmeleri de işin evrimi sırasında insanın kendisini doğanın bilinmeyen güçlerinden kurtarması, aklını ve nesnelliğini geliştirebilmesi, bir av ya da yük hayvanı gibi yaşamaktan kurtulmasıyla olmuştur. Topluluklar için geçerli olan şey birey için de geçerlidir. Biraz önce incelediğimiz ilkel güçler her insanda vardır. Tümüyle kötü ya da tümüyle iyi olanların artık hiçbir seçeneği kalmamıştır. Hemen hemen herkes gerileyerek ilkel tutuma dönebilir ya da ilerleyerek kişiliğini tümüyle gelişmiş bir biçimde ortaya dökebilir. Bunların birincisi aşırı akıl hastalığı durumudur. İkincisi de hastalıktan kendiliğinden kurtulup iyileşme ya da bütünüyle uyanma ve olgunlaşma durumudur. Gelişmelerden hangisinin hangi koşullar altında yer aldığını incelemek, daha da ötesi olumlu gelişmeyi sağlayacak, hasta gelişmeyi durduracak yöntemleri geliştirmek, ruh hekimliği, ruh çözümlemesi ve daha başka ruh bilimlerinin görevidir. Dipnot, bakınız D.T. Suzuki'nin çeşitli kitaplarında ortaya konan Zen Budizm öğreti ve uygulamaları. Bakınız özellikle D.T. Suzuki, Eric Fromm ve R. De Martino'nun birlikte hazırladıkları Zen Budizm and Psychoanalysis, Zen Budizm ve Ruh Çözümlemesi adlı kitap, New York Harper & Row 1961. Bu yöntemleri tanımlamak kitabımızın çapı dışında kalır. Bu tanımlar ruh çözümleme ve ruh hekimliği konusunda klinik bulgularda yeter. Ama bizim sorunumuz açısından şunu kabul etmek önemlidir. Aşırı durumların dışında her birey, bireylerden oluşan her topluluk, herhangi bir noktada en akıl dışı, en yıkıcı tutumlara geri dönebildiği gibi, aydınlık, ilerici tutuma da yönelebilir. İnsan ne iyidir ne de kötüdür. İnsanın tek gücünün iyilik olduğuna inanırsak, gerçeklere pembe bir gözlük arkasından bakarak onları çarpıtır ya da acı bir umutsuzluğa kapılırız. Öbür aşırı uca inanırsak o zaman da siniklikten kurtulamaz, kendimizde ve başkalarında bulunabilecek iyiliklere gözlerimizi kapamış oluruz. Gerçekçi bir görüş edinmek demek, bunların ikisini de gerçekleşebilecek olasılıklar olarak görmek, her ikisinin de gelişmesine uygun koşulları inceleyip öğrenmek demektir. Bu düşünceler bizi insanın özgürlüğü sorununa götürür. İnsan herhangi bir zamanda iyiliği seçmekte özgür müdür? Yoksa içindeki ve dışındaki güçlerle kuşatıldığından elinde böyle bir özgürlük yok mudur? İstenç özgürlüğü sorunu üzerine çeşitli kitaplar yazılmıştır. Bundan sonra yazacaklarıma William James'in bu konuda söylediklerinden daha iyi bir giriş düşünemiyorum. James şunları yazıyor. Herkeste özgür istenç konusundaki çatışmanın artık ilginçliğini yitirdiği, yeni ortaya çıkacağı kimsenin herkesin zaten duyduğu sınavları yinelemekten başka bir şey yapamayacağı inancı yaygın. Bu büyük bir yanlışlığa düşmek demektir. Bundan daha az deşilmiş, yaratıcı bir kafanın yepyeni olanaklar açabileceği başka bir alan yoktur bence. Bu konuda yapılabilecek şey belki de zorla bir sonuca ulaşmak ya da başkalarını boyun eğmeye zorlamak değil, iki görüş arasındaki sorunun ne olduğunu daha iyi kavramaya çalışmak, alın yazısı ve özgür istenç kavramlarının gerçekte ne demek olduğunu anlamaktır. Dipnot William James, Gerekirciliğin İkilemi, 1884, A Modern Introduction to Psychology, Felsefeye Çağdaş Bir Giriş kitabında, yeni basımı Paul Edwards and Arthur Popp, New York, The Free Press, 1957. Bu sorunda ilgili olarak benim ilerideki sayfalarda öne süreceğim öneriler ruh çözümleme deneyilerinin özgürlük sorununu yeni bir ışık altında aydınlatabileceği, bize sorunun bazı yeni yanlarını gösterebileceği inancına dayanıyor. Özgürlüğün geleneksel olarak ele alınış biçiminde deneysel ve ruh bilimsel bilgiler kullanılmamış, özgürlük tanımı eksik kalmış, bu yüzden de sorunu genel ve soyut bir açıdan tartışma eğilimi ağır basmıştır. Özgürlükten seçme özgürlüğünü kastediyorsak, o zaman sorun örneğin A ile B arasında bir seçme yapmakta özgür olup olmamak anlamına gelir. Gerekirciler özgür olmadığımızı söylemişlerdir. Çünkü insan doğadaki başka bütün varlıklar gibi nedenlerle belirlenir. Boşluğa atılmış bir taş nasıl düşmemekte özgür değilse, insanın da A ya da B'den birisini seçmekten başka bir özgürlüğü yoktur. Çünkü onun A'yı ya da B'yi seçmesini belirleyen, onu buna zorlayan ya da bu seçmeye neden olan duygular vardır. Dipnot, bu bölümde ve bu kitap boyunca gerekircilik sözcüğü William James ve çağdaş Anglo-Sakson düşünürlerinin katı gerekircilik dedikleri anlamda kullanılmıştır. Bu anlamda gerekirciliğin Hume ve Mill'in yazılarında rastlanan ve bazen yumuşak gerekircilik denen kuramdan ayrılması gerekir. Onların ortaya koyduğu kurama göre hem gerekirciliğe hem de insan özgürlüğüne inanmak tutarsızlık değildir. Benim görüşüm katıdan çok yumuşak gerekirciliğe yakın da olsa bütünüyle yumuşak gerekircilik sayılamaz. Gerekirciliğe karşı koyanlarca bunun tersi savunulur. Dinsel temele dayanarak Tanrı'nın insana iyilikle kötülük arasında seçme yapma özgürlüğünü verdiği, bu yüzden de insanın elinde bu özgürlüğün bulunduğu ileri sürülür. İkinci olarak da insanın özgür olduğu yoksa eylemlerinden sorumlu tutulamayacağı belirtilir. Üçüncü olarak insanın öznel bir biçimde özgür olma deneyimini yaşadığı, özgürlüğünün bilincinde olmasının da özgür olarak var olabileceğine kanıt olduğu söylenir. Bu savların hiçbirisi inandırıcı değildir. Birinci sav, insanın Tanrı'ya inanmasını, Tanrı'nın insanlar için ne gibi planlar yaptığını bilmesini gerektirir. İkincisi, insanı eylemlerinden sorumlu tutma, böylece onu cezalandırabilme isteğinden doğmuş gibidir. Eskiden de şimdi de pek çok toplumsal düzenin bir parçası olan cezalandırma fikri büyük ölçüde şu görüşe dayanmaktadır. Ceza varlıkların oluştuğu azınlığı yoksulların oluşturduğu çoğunluğa karşı koruma önlemidir ya da öyle düşünülmüştür ve yetkenin cezalandırma gücünün simgesidir. Cezalandırmak için sorumluluk taşıyan birisinin bulunması zorunludur. Burada insan Shaw'ın şu sözünü anımsamadan edemiyor. Adamı astık, şimdi sıra duruşmaya geldi. Üçüncü sav, özgürlüğün bilincinde olmanın özgürlüğün kanıtı olduğu savı Spinoza ve Leibniz tarafından bütünüyle çürütülmüştür. Spinoza yanlış bir özgürlük sanrısına kapıldığımızı, çünkü isteklerimizin farkında olduğumuzu, oysa bu istekleri doğuran nedenleri bilmediğimizi göstermiştir. Leibniz da istencin yarı yarıya bilinçaltı olan eğilimlerle belirlendiğini kanıtlamıştır. Spinoza ve Leibniz'dan sonraki tartışmaların çoğunun şu gerçeği yakalayamaması şaşırtıcıdır aslında. Bizi bilinçaltı güçlerin yönettiği kabul edilmedikçe seçme özgürlüğü sorunu çözülemez. O zaman da insan olsa olsa seçmesinin özgür bir seçme olduğunu sanarak kendisini avutur. İstenç özgürlüğü konusundaki savlar bu özel karşı çıkışların dışında gündelik deneylerle çelişki içindedir. Savunucuları ister dinci ahlakçılar, ister idealist düşünürler, isterse Marksist eğilimci varoluşçular olsun, bu savlar yüce birer varsayım olarak kalacaktır. Ayrıca bireye karşı büyük haksızlık ettiklerinden pek de yüce sayılamaz bu savlar. maddi ve ruhsal yoksunluk içinde yetişen kimseye karşı sevgi ve ilgi duymayan, bedeni yıllarca alkol almaktan yıpranmış, koşullarını değiştirme olanağını hiçbir zaman bulamamış bir insanın, böylesi bir insanın kendi seçmesini yapmakta özgür olduğu söylenebilir mi? Bu tutum gerçeklere ters düşmez mi? Sevgisiz bir tutum değil midir bu? Son çözümlemede 20. yüzyılın dilinde ise Sartre'ın felsefesine çok benzeyen burjuva bireyciliğini ve bencilliğini yansıtan bu tutum Max Stirner'ın biricik kişi ve mülkünün çağdaş bir yorumu değil midir? Bunun tersi olan tutum insanın seçmekte özgür olmadığını, belli bir noktada aldığı kararların daha önce yer alan iç ve dış olaylar tarafından belirlenip kararlaştırıldığını savunan tutum ilk bakışta insana daha gerçekçi ve akla yakın gelir. Gerekirciliği ister toplumsal gruplara, ister sınıflara, isterse bireylere uygulayalım, Freudçu ve Marksist çözümleme insanın içgüdüsel ve toplumsal dürtüleri belirlemeye karşı verilen savaşta nedenli zayıf kaldığını göstermemiş midir? Ruh çözümlemesi, anneye olan bağlılığını çözememiş bir kimsenin eyleme geçme, karar verme yetisi bulunmadığını, o insanın kendisine güvensiz duyduğunu, bu yüzden de dönüşü olmayan bir noktaya varıncaya dek gittikçe artan bir bağımlılıkla ana figürlerine çekildiğini göstermemiş midir? Marx'ı çözümleme, aşağı orta sınıf gibi bir sınıfın servetini, kültürünü ve toplumsal işlevini yitirdikten sonra umutsuzluğa kapılıp ilkel, ölümsever ve narsist bir duruma geri döndüğünü göstermemiş midir? Ne var ki Marx da Freud da nedensel bir gerekirciliğin geriye çevrilemezliğine inanmak anlamında gerekirci değillerdi. İkisi de eskiden tutulmuş olan bir yolun değiştirilebileceğine inanıyorlardı. İkisi de insanın kendisini arkasından yöneten güçlerin farkında olmasından doğan, böylece onun özgürlüğünü yeniden ele geçirmesini sağlayan değişme olanağı görmüşlerdi. Dipnot, bakınız Erik Fromm'un Beyond the Chains of Illusion, Türkçe çevirisi Yeni Bir Toplum, Yeni Bir İnsan adlı kitabında bu noktayı daha ayrıntılı bir biçimde incelemesi. New York, Simon & Schuster 1962 ve New York Pocket Books, Inc. 1963. Marx da Freud da Marx'ın çok etkilendiği Spinoza gibi hem gerekirciydiler hem de gerekirci değildiler. Ya da ne gerekirciydiler ne de gerekirciliğe karşıydılar. İkisi de insanın neden sonuç yasalarıyla yönetildiğini ama bilinçlilik ve doğru eylemlerle kendi özgürlük alanını yaratıp genişletebileceğini öne sürüyorlardı. Optimum özgürlüğü kazanmak, sorumluluğun zincirlerinden kurtulmak insanın kendisine kalmıştı. Freud'a göre bilinçaltının farkında olmak, Marx'a göre de toplumsal ekonomik güçlerin ve sınıfsal çıkarların farkında olmak bu özgürleşmenin koşullarıydı. Her ikisinde de farkında olmaya ek olarak etkin bir istenç ve savaşım özgürlüğü sağlamak gerekli koşullardı. Dipnot, klasik Budizm'de de temelde aynı tutum benimsenmiştir. İnsan yeniden doğma çarkına zincirle bağlanmıştır ama bu gerekircilikten varoluş durumunun bilincine vararak doğru eylemin 7 katlı yolunda yürüyerek kendisini kurtarabilir. Tevrat'ta peygamberin tutumu da aynıdır. İnsan kutsama ve lanet, yaşam ve ölüm arasında seçme yapabilir ama yaşamı seçmekte çok gecikirse dönüşü olmayan bir noktaya gelebilir. Her ruh çözümleyici elbette farkına vardıktan sonra yaşamlarını belirleyen eğilimleri tersine çevirebilen, özgürlüklerini yeniden ele geçirmek için yoğun bir çabaya girişen hastalar görmüştür. Oysa insanın bu deneyimi geçirmesi için ruh çözümleyici olması gerekmez. Bazılarımız aynı şeyi kendimize yaşamış ya da başkalarında görmüşüzdür. Varsayılan nedensellik zinciri kırılmış, bu insanlar daha önceki davranışlarına dayanılarak yapılan her türlü akla yatkın beklentiyle çeliştiğinden mucize gibi görünen bambaşka bir yol tutmuşlardır. Geleneksel istenç özgürlüğü tartışması, Spinoza'da Leibniz'in bilinçaltı dürtüler konusundaki buluşlarının yerine oturmamasından zarar görmüştür. Bu konudaki tartışmaların boşa gittiğini gösteren başka nedenler de vardır. Bundan sonraki paragraflarda bence çok önemli olan bazı yanlışlardan söz edeceğim. Yanlışlardan biri, bireyin özgürlüğünden çok insanın seçme özgürlüğünden söz etme alışkanlığıdır. Dipnot, aynı yanlış özgürlük üzerine yazdıklarıyla en ince, en derin, en nesnel özgürlük çözümlemelerini yapmış olan yazar Austin Farrar'da da görülür. Farrar şunları yazmaktadır. Seçme tanımı gereği seçenekler arasında yapılır. Bir seçeneğin gerçekten ve ruhsal açıdan seçmeye açık olması fikri de insanların seçmelerini gözleyerek doğrulanır. Daha ileride bireyin değil de genel olarak insanın özgürlüğünden söz etmeye başlar başlamaz sorunu çözümlemezliğe götüren soyut bir tartışmaya girdiğimizi göstermeye çalışacağım. Bu durum bir insanın seçme özgürlüğünü kazanmış, öbürünün de yitirmiş olmasından doğmaktadır. Bunu insanların tümünü uygularsak ya da bir soyutlamayla ya da Kant ve William James'inki gibi salt ahlaksal bir varsayımla uğraşıyoruz demektir. Geleneksel özgürlük tartışmasında başka bir güçlük de özellikle Platon'dan Okonos'a dek uzanan klasik yazarlar arasındaki eğilim de ortaya çıkar. Burada iyilik ve kötülük sorunu genel olarak sanki insan iyilikle kötülük arasında bir seçme yapabilirmiş, bunlardan iyiliği seçme özgürlüğüne sahipmiş gibi ele alınır. Bu görüş tartışmaya büyük bir karışıklık getirmiştir. Çünkü genel seçmeyle karşı karşıya kaldığında insanların çoğu kötülüğe karşı iyiliği seçerler. Oysa iyilikle kötülük arasında seçme diye bir şey yoktur. İyilik ve kötülük doğru tanımlanmışsa, insanı iyiliğe götüren somut ve özel eylemlerden oluşan yollar ya da insanı kötülüğe götüren yollar vardır. Seçme konusunda içimize doğan ahlaksal çatışma genel olarak iyilikle kötülük arasında bir seçme yapmaktan çok somut bir karar vermek zorunda kaldığımız zaman ortaya çıkar. Geleneksel tartışmanın başka bir eksik yanı da çeşitli eğilim dereceleri yerine özgürlüğün seçme gerekirciliğinin karşısına konarak incelenmesidir. Dipnot, Leibniz zorunluluk yokken bir eğilimi benimsemeden söz eden pek az yazardan biridir. Daha ileride de göstermeye çalışacağım gibi gerekirciliğe karşı özgürlük sorunu aslında eğilimler arasında çatışmadan bu eğilimlerin kendilerine özgü yoğunluklarından doğar. Son olarak da sorumluluk kavramının kullanılışından kargaşalığa bakalım. Sorumluluk sözcüğü çoğunlukla benim cezalandıracak ya da suçlanacak bir insan olduğumu göstermek için kullanılır. Bu açıdan baktığımızda kendi kendimi suçlamamla başkalarının beni suçlamasına izin vermem arasında büyük bir ayrım yoktur. Kendi kendimi suçlu bulursam cezalandırırım. Başkaları beni suçlu bulursa onlar cezalandırır. Bununla birlikte başka bir sorumluluk kavramı daha vardır ki onun cezalandırma ya da suçla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu anlamda sorumluluk yalnızca o şeyi yaptığımın farkındayım anlamını taşır. Aslında yapılan şey günah ya da suç olarak görünür görülmez yabancılaştırılır. O şeyi yapan ben değilimdir. Günahkar kötü insandır. Cezalandırılması gereken öteki kişidir. Elbette bu arada suçluluk duyma ve kendisini suçlamanın üzülmeye, kendini lanetlemeye, yaşamı lanetlemeye yol açtığını belirtmeye gerek yok. Bu noktayı en büyük hasidik ustalarından biri olan Gerli İshak Meyer çok güzel belirtmiştir. Dipnot 18. yüzyılda Polonya'da ortaya çıkan Yahudi mistiklerinin oluşturduğu bir mezhep. Yaptığı kötü bir şeyden söz eden ve onu düşünüp duran kişi derinlere indiği kötülüğü düşünüyor demektir. İnsan neyi düşünüyorsa onun içine saplanmıştır. İnsan tüm ruhuyla düşündüğü şeyin içine batmıştır. Bu yüzden de hala kötülük içinde yüzmektedir. Elbette o kişi düzelemez çünkü ruhu kabalaşacaktır. Yüreği çürüyecektir. Bundan da öte üstüne üzüntülü bir hava çökecektir. Ne yararı var? Pisliği öyle de karıştırsan, böyle de karıştırsan pislik gene pisliktir. Günah işlemiş olmak ya da olmamak. Cennette ne yararı olabilir bunun bize? Bunları düşüneceğin zamanı cennetin coşkulu mutluluğu için inciler dizerek geçirebilirsin. İşte bunun için kutsal kitapta şöyle yazar. Kötülükten ayrıl, iyilik yap. Kötülükten bütünüyle yüz çevir. O yolda düşünüp durma ve iyilik yap. Yanlış bir şey mi yaptın? Öyleyse onu doğru bir şey yaparak dengele. Dipnot, In Time and Eternity, Zaman ve Sonsuzluk İçinde adlı kitapta alıntı olarak verilmiş. Hazırlayan N.N. Glatzer, New York, Schocken Books, 1946. Aynı biçimde Tevrat'ta geçen ve çoğu zaman günah diye çevrilen çata sözcüğü de aslında yolu yitirmek demektir. Bunda günah ve günahkar sözcüklerindeki suçlayıcılık yoktur. Aynı biçimde İbranice'de tövbe sözcüğü de tescubahtır ve Tanrı'ya kendi özüne doğru yola dönmek anlamındadır. Bu sözcükte de kendini suçlama anlamı yoktur. Talmud'da da dönüşün ustası, tövbe etmiş günahkar deyimi geçer. Böyle birinin hiç günah işlemeyenlerden üstün olduğu söylenir. Bireyin karşılaştığı iki özel eylem yolu arasında seçme yapma özgürlüğünden söz ettiğimizi varsayalım. Tartışmamıza tek bir somut ve yaygın örnekle başlayabiliriz. Sigara içmekle içmemek arasında seçme yapma özgürlüğü. Sigara içmenin sağlığa verdiği zararlar üzerinde raporları okumuş, sigara içmekten vazgeçmeye karar vermiş bir tiryakiye ele alalım. Tiryaki sigarayı bırakacağına karar vermiştir. Bu karar aslında bir karar sayılmaz, yalnızca bir umudun dile getirilmesidir. Sigarayı bırakmaya karar vermiştir o kişi ama keyfi ertesi gün sigarayı bırakamayacak kadar yerinde, daha ertesi günse bırakamayacak kadar bozuktur. Üçüncü gün herkesten ayrı davranmak istemez. Bir sonraki gün sağlık raporlarının doğruluğundan kuşkulanmaya başlar. Bırakmaya karar vermiş olmasına karşın sigara içmeyi böylece sürdürür gider. Bütün bu kararlar aslında birer fikir, birer plan, birer düş olmaktan öteye geçemez. Gerçek seçme yapılana dek bu kararların hiçbir geçerliliği yoktur ya da çok az geçerliliği vardır. Bu seçme önünde sigara bulunduğunda kişinin o sigarayı içip içmeme kararı vermek zorunda kaldığı zaman geçerliliği kazanır. Gene de kişi ileride ikinci sigara içinde aynı kararı vermek zorunda kalacaktır ve böylece sürüp gidecektir. Gerçek karar gerektiren şey her zaman somut eylemdir. Bu durumlarda önemli olan o insanın o sigarayı içip içmemekte özgür olup olmadığıdır. Burada birkaç sorun çıkıyor ortaya. O insanın sigara konusundaki sağlık raporlarına inandığını, inansa bile bu zevkten vazgeçmektense 20 yıl az yaşamayı eylediğini varsayabiliriz. Bu durumda görünürde bir seçme yoktur. Ne var ki sorun yalnızca çok iyi sarılıp sarmalanarak gözden kaçırılmıştır. O kişinin bilinçli düşünceleri uğraşsa da bu savaşı kazanamayacağını sanmasından doğan akla uydurmalardan başka bir şey değildir belki de. Seçme sorunu ister bilinç altında kalmış isterse bilinç üstüne çıkmış olsun seçmenin yapısı değişmez. Akıl dışı tutkuların buyurduğu eyleme karşı aklın buyurduğu eylemi seçme sorunudur bu. Spinoza göre özgürlük gerçekliğin farkında olmaktan, bu gerçekliği kabul etmekten doğan, bireyin ruhsal ve zihinsel yeteneklerini en iyi biçimde geliştirmesini sağlayacak eylemleri belirleyen yeterli fikirlerden oluşur. Spinoza göre insan eylemini tutkular ya da nedenlerle akıl belirler. Tutkuların yönetiminde insan tutsak gibidir, aklın yönetiminde ise özgürdür. Akıl dışı tutkular insanı elinde oyuncak eden, onu gerçek öz çıkarlarının tersine hareket etmeye zorlayan, onun güçlerini zayıflatıp yok eden, ona acı çektiren tutkulardır. Seçme özgürlüğü sorunu aynı ölçüde iyi iki olasılık arasında seçme yapmak, tenis oynamakla yürüyüşe çıkmak, bir dostu görmeye gitmekle evde oturup kitap okumak arasındaki seçme değildir. Gerekircilik ya da belirlenmezlik söz konusu olduğunda seçme özgürlüğü her zaman daha kötüye karşı daha iyi olanı seçme özgürlüğüdür. Daha iyi ya da daha kötü olma durumu da her zaman yaşamın temel ahlaksal sorununa bakılarak anlaşılır.